Ayrım 11.
Anne, seçtiğin adamı beğeniyor musun? Semyon Ivanoviç mi? Yeterince tanımadım. Olga mutlu ya, asıl önemlisi bu. Bana biraz daha Paris'i anlatsana. Sergey uzun uzun Sen Nehri kıyısındaki rıhtımlardan, faşistlerden, Sembat'ın resimlerinden, fabrikalardan, işçilerden, ağaçlardan söz etti. Altında uçsuz bucaksız bir deniz gibi hışırdayan Paris'te Montmartre tepesinde geceyi çizmeye çalıştı. Sözünü etmediği tek şey Paris'in yalnız gezmediğiydi. Nina Georgievna da onun bir şeyler gizlediğinin farkındaydı. Orada kimseye tutulmadın ya Sergey. Tutulmak mı? Evet, Paris'e tutuldum. Gittiğinde Nina Georgievna düşündü. İşte, Sergey düşüncelerini gizliyor. Vasya hiçbir şey söylemez. Olga'ya gelince, Sergey seçtiği adamı beğeniyor musun dediğinde Nina Georgievna gerçeği söylememek için kendini epey zorlamıştı. Olga ile önceki gün konuşmuşlardı. Olga sakin sakin işinden dönmüş masaya oturmuştu. O ara Nina Georgievna kızında bir gariplik olduğunu, tabağını ittiğini, dudaklarını oynattığını gördü. Neyin var Olga? Önemli bir şeyim yok. Birkaç dakika sonra Semyon Ivanoviç ile nikahlanmaya karar verdik dedi. Böylece Ekim ayında onun evine taşınacağım. Bir tek şey beni düşündürüyor anne. Çok yalnız kalacaksın. Ama sık sık seni görmeye gelirim. Nina Georgievna başını çevirdi. Duygularını gizleyemezdi. Anne, evlenmemize karşı mısın? Neden şimdiye kadar söylemedin? Ben de kararımı vermemiştim daha. Olga, onu seviyor musun? Anne, zaten konuşmakta güçlük çekiyorum. Bir de sen oturmuş sanki soru fişi doldurtuyorsun bana. Bana kalırsa Labasov iyi bir adam. Aşırı duygular beslediğimi söyleyemem. Üstelik evlenmek için deli gibi aşık olmak gerekir diye de bir kural yok. Hem herkes onu övüyor. Ben de iyi bir insan olduğunu farkındayım. Bir yıldır aynı yerde çalışıyoruz. Aslında uzun süredir de karı koca hayatı yaşıyoruz. Evvelki gün ev işi çözümlendi. Mozaisk şosesinde yepyeni bir binanın dairesi. Nikahlanıp ilişkimizi resmiyete dökmemizi önerdi. Nina Georgievna başka bir şey sormadı. Olga'yı üzmemek için kendini tuttu, kızını kutladı. Sergey gittikten sonra ağlamaya koyuldu. Yeşilimsi sarkık yanakları, uykulu gözleriyle Semyon Ivanoviç'i hatırladı ve Olga'ya acıdı. Dayanılmaz bir acıydı bu. Sonra mantıklı düşünmeye çalıştı. Olga küçük bir kız değildi. Labasov'u tanıyordu. İnsan görünüşüne bakıp yargıya varmamalı. Üstelik sakin bir insan oluşu daha da iyi. Olga da kolay kolay açılmayan bir yaratılıştadır. Belki de seviyordur adamı. Açıklamak istememiştir belki de. Gururludur. Ama söylediği söz korkunç. İlişkiyi resmiyete dökmek. Belki benim aklım almıyor. Yaşlandım. Bir şey anlamıyorum. Şimdi Nina Georgievna kendine yitip giden düşlerine ağlıyordu. İşte yalnızlık gelip çatmıştı. Gece yüreğine eziyordu sanki. Nina Georgievna masa başına oturmaya zorladı kendini. Defterlerini çıkardı. Hugo özgürlüğü selamlıyordu. Üzgün olduğu halde gülümsedi. Hayır, hayatının sonbaharı ne boştu ne de buz gibi soğuk. Sergey'den ayrılırken Mado, aşkın kendisine destek olacağını söylemişti. Tam tersi oldu. Aşk boynuna bağlanmış bir taş gibiydi. Ne eski hayatına dönebiliyor, ne Sergey'le yeniden karşılaşmayı düşünebiliyordu. Her şeye kayıtsız, günlerce odasına kapanıyordu. Neden çalışmıyorsun diye sordu Sembat. Benim de üzüntüm var belki ama çalışıyorum. Benim üzüntüm yok. Yaşamıyorum ki. Sembat homurdandı. Yakında gelecek ama. Genç kız başını salladı. Onu düşünmüyorum. Doğru söylüyordu. O kadar çarpılmıştı ki bir şey düşünemiyordu. Zaman zaman alışkın olduğu şeyleri gözden geçiriyordu. Küçük şişeleri, seccadeyi, üzerinde uzun zamandır çalışmadığı resimle sehpayı. Sergey onu eski hayatından koparmıştı. Ama yeni bir şey olduğu da yoktu. Marcel'in çok üzülüyor, kızına bile ne olabileceğini düşünüyordu. Kısa süre önce neşeliydi, gülüyor, sık sık sokağa çıkıyordu. Şimdi tek kelime söylemeden gözlerini boşlukta bir noktaya dikiyordu. Annesine açıldığı yoktu. İçine kapanık bir kızdı Mado. Marcel'in kocasına danıştı. Lansiyen'in cevabı şu oldu. Kendine bakıp bir yargıya varma. Bambaşka bir kuşak bu. Şimdikilerin tepkisi bambaşka oluyor. Gerçekten Mado çok kötü. Morillo'yu çağırmalıyız. Ne yazık ki Jelinot'a gidemiyoruz. Orada hemen kendini toparlardı. Ama ne yapalım? Herkes savaştan söz ediyor. Doktor Morillo, Lancia ailesine uzun süredir bakardı. Marcel'in tansiyonunu ezbere bilir, Morris'in neresinde ne olduğunu hemen anlardı. Her şeye boş veren, halim selim bir adamdı Morillo. Elbiselerinde hep sigara külleri vardı. Küçük iğreti gözlüğü, etli kocaman yüzünde zıplayıp duruyordu. Dostum dedi Lancia'ya, bu tür hastalıkları doktorlar geçirebilirse, Nivel neyin sözünü edecek? Kızın çok kolay etkileniyor. Sizin gibi ana babaların çocukları hep böyle. Hayatınız boyunca eğlendiniz durdunuz. Hayır demeyin. Şimdi de aynı yaşayışı sürdürüyorsunuz. Sigaralık koleksiyonu, şölenler, şu bu. Onlar böyle şeylerden nefret ediyorlar. Tanrı'ya şükredin ki Louis esrar içip metreslerine ateş edeceğine havacılığa merak sardı. İyi ama havacılık günümüzde en tehlikeli meslek. Ben savaşa inanmıyorum ya. Bana kalırsa işler kötüye gidiyor. Moskova'da hareket yok. Bu işin bir felaketle sonuçlanmasından korkuyorum. Bu konuşma yemek odasında sabah kahvaltısı sırasında geçiyordu. Lansiye gazetesini açmıştı. Birden alışılmamış bir heyecanla bağırdı. Ruslar bize ihanet etti. Marcel'in çok korktu. O güne kadar kocasının gazete okurken kendisinden böylesine geçtiğini görmemişti. Okuduklarını evdekilere anlatsa bile ya tiyatro galalarının dedikodularından ya da dünyaya beşiz getiren Kanadalı doğurgan kadından söz ederdi. Oysa şimdi Lansiye çok heyecanlıydı. İncelen, tiz çıkmaya başlayan bu sesin ne anlama geldiğini Marcel'in iyi biliyordu. Mado babasına yaklaştı. Ne dedin? Ne mi dedim? Almanlarla anlaşmışlar. Olmaz. Al da oku. Havas Ajansı'nın Moskova kaynaklı haberi. Mado bir şey söylemeden odasına çekildi. Babasının haykırışları, Louis'nin kızgın sesi kulaklarındaydı. Onlardan bunu hiç beklemezdim. Her şey bir yana erkekliğe sığmaz. Mado Sergey'den söz ettiklerini sandı bir an. Doğru değil. Olamaz böyle şey. Düşünceleri uğruna aşkını inkar etmişti Sergey. Mado ile konuşuyor, birden gazeteye saldırıyordu. Kaç kere savaşın patlayacağını, faşistleri yenmek gerektiğini söylememiş miydi? Bu da mı bir düştü? Belki Sergey de şaşkındı. Nasıl yaşayacağını kestiremiyordu. Belki düşü Sergey'e ihanet etmişti. Birine danışmak, anlamaya çalışmak gerekiyordu. Babası gibi siyaset diye adlandırdığı şey Madon'un hayatına girmiş, derin acısına karışmıştı. Gitti, Sembat'ı buldu. O da şaşkındı. Hepsinin canı cehenneme. Artık savaş kaçınılmaz oldu. Hem Almanların hakkından gelmek kolay iş değil. 1914'te 4 yıl savaştıysak şimdi 8 yıl savaşmamız gerekecek. Sembat, Ruslar ne yaptı? Gayet basit. Almanlarla anlaştılar. Ama bu olacak şey değil. Şaşılacak yanı yok. Kurnazlık yapmaya kalktık. Onlar kazandı. Kısacası bu işte. Mado kendi kendine Sembat'ta fazla bir şey anlamıyor diyordu. Tek bildiği resim. Hepsi gazetelerini okuyor, gazetelerde yazılanlara inanıyorlardı. Evet ama haber Moskova'dan bildiriliyordu. Kim durumu onlara anlatabilirdi? Birden hatırladı. Lojan. Nasıl olmuştu da daha önce onu düşünmemişti? Sergey Mado'ya kaç kere Lojan bizi anlıyor. Bir dost, gerçek bir dost o demişti. Sergey'i anladığına göre Mado'ya her şeyi anlatabilirdi. Bir insanın dış ve iç görünüşünün Henry Lejeune'daki kadar birbirinden kesinlikle ayrılması enderdir. Ne dalgın, iyilik dolu gözleri, ne de tatlı davranışları bu adamdaki çelik gibi iradeyi ortaya koyardı. Lansiye'nin onunla övmesi pek boşuna değildi. Lejeune, Paris'in en iyi mühendislerinden biriydi. Küçücük Rochen fabrikasından ileri gidemediyse, bunun nedeni büyük sanayicileri çileden çıkarmasıydı. Az insan bu kadar nefretle anılırdı. Sağcıları en çok delirten içinde bulunduğu durum ne olursa olsun kusursuz davranışı, terbiyesi ve büyük bilgisiydi. Bir gün Nivel şöyle demişti. Yırtık pırtık elbiseli birinin Humanity okumasını anlarım. Ama Dante'yi okuyan bir solcu doğaya aykırıdır. İnsanı isyan ettirir. Lille şehrinin ilk sosyalistlerinden olan bir avukatın oğlu, gençliğinde yaralı komüncüleri gizlediği için neredeyse öldürülecek olan bir doktorun torunu Henri Lejean, kaynağını epey eskilerden alan bir aydındı. Uzun uzun düşünüp gerekli sonuçları çıkardıktan sonra sosyalizmi seçmiş, kendini günlük politikaya vermişti. İşçiler ondan söz ederken Henry'miz boş laflar etmez derlerdi. Sarsılmazlığı, bağlılığı ve temiz ahlakından ötürü çok sevilirdi. Her şey bir yana, dış görünüşü o kadar da şaşırtıcı değildi. Düşmanlarına katı davranan bu adam, dostlarının acılarıyla duygulanıp yardımlarına koşardı. Sadece bir gazete Lojan'ı sinsilikle suçlamıştı. Lüksü, iyi giyimli karıları, adamın kesesini boşaltan gece kulüplerini sevdiği söylendi. Oysa Lojan, karısı ve büyüğü 16 yaşında olan iki çocuğuyla küçük bir lojmanda yaşıyordu. Evinde tek lüksü kuyruklu piyanosuydu. Lojan'ın karısı Josette müziği severdi. Ara sıra Mado Lojan'ları görmeye gelirdi. Corbel'in gösterişinden sonra her yerde benzerine rastlanan hasır koltuklar, eski büfe, basit yemek boyunca konuşulan, herkesin anlayabileceği şeyler ona mutluluğun ta kendisi gibi gelirdi. Mado'nun gözünde Lojan ne korkunç bir konuşmacı ne parlak bir mühendisti. Mado, onu sakin ve sevimli, 7 yaşındaki kızı Mimi ile saklambaç oynayan, Paul'un problemlerinin çözümüne yardım eden bir adam olarak görürdü. Mado sık sık Josette'i kıskanır, hayatına imrenirdi. Josette oyuncak bir cennette değil, kara ve katı bir toprak üzerinde yaşıyordu. İşçi kızıydı. Kendi kendini yetiştirmiş, suratların, evlerin, ağaçların işten kapkara kesildiği bir mahallede madenci çocuklarının devam ettiği okula öğretmen olmuştu. Neşeliydi. Acıyı, açlığı, eziyeti tatmıştı. Yüzündeki çocuksu yan hala kaybolmamıştı. Ama ara sıra kararan, yorgun bakışlarıyla gözlerinin çevresindeki buruşukluklar geçirdiği hayat tecrübesini ortaya koyuyordu. Bu hem neşeli hem hüzünlü kızı Lojan 18 yıl önce tanımıştı. Evlenmeden önce hayatı ekmek, para ve iş bulmak için devamlı bir savaş sayan Josette'e inanç vermiş, birlikte yaşadıkları sürece mücadele onun gözünde hayatın ta kendisi olmuştu. Yıllar boyu Lojan iş bulamamıştı. Josette'in dar gelirleriyle geçinmeleri gerekmişti. Ama genç kadın hiç umutsuzluğa kapılmamıştı. Niçin yaşadığını biliyordu. Garip, değişik bir kız olan Mado'yu nasıl anlayabilirdi? Mado Josette'ten çekinirdi. Bir gün Lojan'a, "Karınız çok katı," demişti de Lojan kahkahalarla gülmüştü. "Öyle mi dersiniz? Belki sizin gözünüzde katıdır. Sıcak limonluk bitkilerine alışkınsınız." Oysa Josette açık havada büyüdü. Herkes gibi Lojan da Moskova'dan gelen kısa telgrafla allak bullak oldu. Mado'nun gelişi onu şaşırttı, biraz da kızardı. Konuk ağırlayacak hali yoktu. Ama hemen ardından Mado'nun başına gelen felaketi fark etti, büyük bir tatlılıkla davrandı ona. "Yalnız siz bana açıklayabilirsiniz. Ötekilere inanmıyorum. Hepsi Ruslardan nefret ediyor. Ama sizin onlarla beraber olduğunuzu biliyorum." "Anlayamadım. Ne olur söyleyin. Bize ihanet ettikleri doğru mu?" "İhanet mi?" Lojan acı acı güldü. Yüzünde okunan üzüntü daha da belirginleşti. "Bize nasıl ihanet edebilirler? Yıllar önce biz onları bıraktık. Biz derken Fransa'yı yönetenler demek istiyorum. Münih, ardından von Ribbentrop'la anlaşma. Almanların Rusya'ya saldırmasını istiyorlardı. Ya Moskova'ya gönderilen heyet? Göz boyama. Rusları atlatacaklarını sandılar. Voroshilov'la yapılan görüşmeyi okuyun. Saldırganlar sözüyle geçmesine izin vermediler. Oysa Fransızlarla İngilizler Beck'i desteklediler. Rusların başka çıkar yolu yoktu. Oysa sık sık..." Mado kendini topladı. "Sık sık bir numaralı düşmanın faşistler olduğunu işitiyorduk. Nasıl anlaşabilirler? Üstelik bize karşı. Hem sonra yalnız Bonnet, Nivel yok. Siz varsınız. Sembat var. İşçiler ve halk var. Hava kararıyordu. Lojan ışığı yakmayı düşündü. Sonra vazgeçti. Josette kızını alıp içeri girmişti. Lojan, başkalarının ceremesini çekmek zorundayız dedi. Kayıtsız konuştuğumu sanmayın. Ben Fransızım. Hiç de neşeli günler yok önümüzde. Moskova dayanırsa Fransa yaşar. Ama güç dönemler geçireceğiz. Umutsuzluğa kapılmayın. Rusların ihanet ettiği söylenirse bunu hainlerin söylediğini bilin. Şimdi bizim peşimize düşecek, içeri tıkacak, öldürecekler. İnsan lafla değil, çelikle geçer tecrübeden. Paul durup dururken konuşmaya katıldı kalın sesiyle. Artık söylemek istemiyorum. Şu sıra en önemli şey davaya bağlılık dedi. Lojan gülümsedi. Görüyor musunuz? Hepimizi temizlemezlerse bunlar savaşın sonunu getirecekler. Lojan'ın evinden çıktığında Mado allak bullaktı. Bir kumardı bu. Korkunç bir kumar. O ufacık çocuk bağlılık demişti. Neye bağlılık ama? Böyle şey olamaz. Çocuk masallarında rastlanır bunlara. Sonra çocuklar büyür. Büyüklerin düşle vakit geçirecek halleri yoktur. Onları askere alırlar. Mezara iterler. Büyükler de yan çizer, kurnazlığa kalkışır, deliklerde gizlenir. Oysa Lojan ödlek değil. Gizlenmeyecek. Gözümden kaçan bir şey var. Gerçekten küçük Paul benden daha mı iyi görüyor bir takım şeyleri? Yapıları başka onların. Daha sağlam insanlar. Lojan sıcak limonluk bitkisi deyimini kullandı benim için. Ama şimdi limonluğun camları kırıldı. Donuyorum. Josette'in yerinde olmayı ne kadar isterdim. Onun Lojan'ı var. Oysa Sergey beni bırakıp gitti. Hayır, bu kadar basit değil. Lojan'ı var doğru ama içinde başka bir şey daha var. Ve ben bomboşum. Sergey'i düşündüğümde rahatlıyorum. En korkuncu Sergey'in benimle olmayışı. Sergey Lojan'ların orada. Josette'in, o garip çocuğun, onların evinde. Bir tek benimle değil. Olaylar o kadar çabuk gelişiyordu ki Lansiye düşünecek zaman bulamamıştı. Savaş başlamıştı bile. Işıklar yanmıyor, istasyonlarda kadınlar ağlıyordu. Louis gitmişti, Marcel'in de ağlıyordu. Gazeteler kötü haberlerle doluydu hep. Almanlar Varşova önlerindeydi. Polonyalılar yüzünden bu işe bulaştık. Oysa herifler savaşmayı bile bilmiyorlar. Nerede Polonyalıların marını? Onlar Fransız değil ki. Lansiye köpürüyordu. Sigaralıklarını bırakmıştı. Sudan karacasına bakarken kendi kendine kızdı. Ben de aptal bunağın biriyim. Neler düşünüyorum? Günün birinde Korbel'in üzerine atacaklar bombayı. Dostları onu tanıyamaz olmuşlardı. Sinirliydi. Durmadan tartışmalara giriyordu. Lojan gelip askere çağrılan iki işçinin yerine yenilerinin alınması gerektiğini bildirdiğinde kükredi. Demek dostlarınız Hitler'den yana. Ya komünistler? Fransızlar savaşıyor. Böyle bir şey göremiyorum. Savaşan Polonyalılar. Fransız ordusu savaştan başka akla ne gelirse yapıyor. Bir at hırsızı her zaman atını boyar. Size soruyorum. Moskova Anlaşması'na nasıl olur da karşı çıkmazsınız? Fransız değil misiniz canım? Yoksa Tatar mısınız? Fransızım. Ama sizin gibi bir Fransız değil. Başka bir Fransa'dan yanayım ben. Hitler'den yana mısınız? Yoksa ona karşı mısınız? Saçma bir soru. Hem Hitler'e hem Fransız faşistlerine karşıyız biz. Bakın Lejan, bu sözler çocukları uyutmak için söylenir. Ben 54 yaşındayım. Rusların aptalca bir iş yapmadıklarını anlayacak çağdayım. Onlar gerçek birer bencil. Ama siz nasıl olur da onlara hak verirsiniz? Ha, şimdi bir şey söylemiyorsunuz. Verecek cevap bulamıyorsunuz. Size dostça söylüyorum. Tahta perdenin değişik yanlarında olabiliriz. Ama yine de bir Fransız tahta perdesidir bu. Sibirya tahta perdesi değil. Peki size cevap vereceğim. Yalnız cevabımın hoşunuza gideceğinden kuşkuluyum. Buna karşılık her Fransız işçisi benimle aynı düşüncededir. Sovyetler Birliği bizim için bir ütopya değil. Yetersizlikleri olabilir. İnsanoğlunun kusurları vardır her zaman. Ama orada büyük babamın düşlediği, komün askerlerinin uğrunda savaştığı şey gerçekleştirildi. Moskova zafere ulaşırsa ülkemiz gerçek Fransa elimizden gitmeyecek. Eğer Moskova yenilirse hapı yuttuk demektir. Almanya'da Fransız olması önemli değil, başımıza bir Hitler gelecek. Rusların bencil olduklarını söylüyorsunuz. Fransa'nın geleceği onlara bağlı ama. Lansiye kendinden geçmişti. Gidin öyleyse. Tatarlarınıza katılın bayım, dedi. Yaptıklarını bağışlamayacağız. Berlin'de durmayacak, Moskova'ya kadar ilerleyeceğiz. Size kızma olanağı yok Bay Lansiye. Hem bir şey anlamıyor hem de anlamak istemiyorsunuz. Paris sorun saçmaladıklarını tekrarlamaktasınız. Koridorda Millet lojana seslendi. Henry, seninle konuşacaklarım var. Çocuklar partinin taktiğini anlamıyorlar. Saçma sapan şeyler söylüyorlar, anladın mı? Telman'ın artık Hitler'le olduğunu söylüyorlar. Karşı çıkıyorum ama anlarsın. Onları inandırmaya yetmiyor. Millet 22 yaşındaydı. Ama görünüşüne bakılırsa 17'den fazla olduğu söylenmezdi. İnce uzun bir gençti. Bildiri yapıştırır, İspanyollar için para toplar, ihtiyar Jacques, Léon Blum hükümetiyle bir yere varılmayacağını anlatırken o da için için kaynardı. Faşist faşisttir diye cevap verdi Lojan. İşte vereceğin cevap. Telman'ı hiçbir zaman salıvermezler. Fransızlar gerçekten Hitler'e karşı savaşırlarsa Ruslar onlara yardım eder. İspanyollara kim yardım etti? Hükümet humaniteyi yasakladı. Ama Je suis partout Almanların parasıyla rahat rahat çıkıyor. Demek ki Hitler'le değil bizimle savaşmayı düşünüyorlar. Gayet açık. Beni anlamalısın. Durumum çok güç. Bir de yaşlı anam var. O bile başımın etini yiyor. Nasıl olur da Almanlarla anlaşırsınız diyor. Ben partinin Hitler'le işbirliği yapmayacağını biliyorum. Onlara da böyle söylüyorum. Henry, gözümüzü korkutamazlar. Millet lojanın elini sıktı. Akşama doğru Nivel Lansiye'nin karşısına çıktı. Haber vermeden geldiğim için kusura bakmayın. Ama görevim bunu gerektiriyor. Lojanın tutuklanacak kişiler listesinde olduğunu öğrendim. Kararın doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışacak değilim. Ama Rochelle müessesesindeki yerini bildiğimden elinizin kolunuzun bağlanmasını istemedim. Marcel'in çileden çıkıp bağırdı. Bu görülmüş şey mi? Almanlarla savaşıyorlar, sonra da bizimkileri içeri tıkıyorlar. Lojan'ın casus olduğuna inanmam. Kendine göre bir takım düşünceleri olabilir ama Lojan namusun ta kendisidir. Nivel cevap verdi.